Ayrım 24. Ambroa Thomas. A, M, B, R, O, I, S. T, H, O, M, A, S. 5 Ağustos 1811 Metz, 12 Şubat 1896 Paris. Bir müzik öğretmeninin oğludur. İlk derslerini babasından almış, 1828'de Paris Konservatuvarı'na gönderilmiştir. 1832'de Büyük Roma ödülünü kazanan genç sanatçı, İtalya'da geçirdiği 3 yıl boyunca bazı besteler yapmış, İtalyan müziği üzerinde incelemelerde bulunmuştur. Thomas, memleketine döndükten sonra uzun yıllar başarı elde edememiş. 1849'da Le Cid ve 1850'de Les Songes d'une Nuit d'été adlı operalarını vermiştir. 1866'da Opera Comique'de sahneye konan Mignon dünya çapında ün yapmış, bunu 1871'de büyük operası Hamlet izlemiştir. Aynı yıl Auber'in yerine Paris Konservatuvarı direktörlüğüne getirilmiştir. Mignon, 3 perdelik opera. Metin, Michel Carré ve Jules Barbier. İlk oynanış 1866 Paris. Başlıca kişiler: Lothario, parantez içinde bas; Filine, parantez içinde soprano; Laertes, parantez içinde tenor; Mignon, parantez içinde mezzo soprano; Wilhelm Meister, parantez içinde tenor. Konunun geçtiği çağ ve yer 18. yüzyılda Almanya ve İtalya. Dünyayı görmek ve tanımak amacıyla gezmekte olan öğrenci Wilhelm Meister, bir Alman köyünde aklı gitik ihtiyar çalgıcı Lothario'yu dinler. Filine ve Laertes adlı oyuncularla konuşurken, kız mı erkek mi olduğu anlaşılamayan bir yaratığın çingeneler tarafından dansa zorlandığını görür. Satın alarak ellerinden kurtarır. Bu yaratık aslında kızdır. Güney ülkelerinde doğup büyümüştür. Oyuncular, öğrenciyi ve adının Mignon olduğunu söyleyen kızı kendileriyle bir şatodaki temsile gelmeleri için kandırırlar. Orada Shakespeare'in Bir Yaz Gecesi Rüyası adlı oyununu oynayacaklardır. Mignon, şatoda oyuncu Filine'nin giysilerini giyer. Durumu gören Wilhelm Meister, kızıp ayrılmaları gerektiğini söyleyince Mignon ağlamaya koyulur. Laertes'in yorumuna göre, kız öğrenciyi sevmekte, kıskanmaktadır. Bir yanda Filine de Wilhelm Meister'in peşindedir. Mignon ormana gidip çalgıcı Lothario'nun çok küçük yaşta kaybolan küçük kızı için yazdığı ağıtları dinlemeye koyulur. Sonra gene onun öğüdüyle şatonun tiyatrosunu ateşler. Wilhelm Meister koşup onu alevler arasından kurtarır. Öğrenci Mignon'u tedavi için İtalya'da bir şato tutmuştur. Şatonun bir öyküsü vardır. Yıllar önce sahibinin küçük kızını çingeneler kaçırmış, anne acısından ölmüş, baba yarı deli kaçıp gitmiş, bir daha gören olmamıştır. Yapının adı Cipriani'dir. Bu ad, Meister'le oraya gelen Lothario üzerinde garip bir etki yapar. Lothario yavaşça her şeyi hatırlar. Şatonun sahibi kendisidir. Mignon tamamen iyileşerek aralarına katılmıştır. Bulduğu bir dua kitabını okumaya koyulur. Kaldığı yerden Lothario devam eder. Bu yıllar önce ikisi arasında oynanan bir oyundur. Mignon, Lothario'nun kızıdır. Baba kız kıvançla birbirlerine sarılırlar. Meister pencereyi açar, tatlı bir melodi duyulur. Her üçü de bu melodide birleşirken perde iner. Konu Alman şairi Goethe'nin Wilhelm Meister adlı romanındaki bir bölümden alınmış, sonu değiştirilmiş, mutlu bir bitiş düşünülmüştür. Oysa Goethe'nin bu romanında Mignon ölmekte, Meister'in düzenlediği bir törenle gömülmektedir. Thomas bu tek ünlü yapıtını gerçekten duygulu melodilerle örmüş, bu özellik çağımıza dek oynanmasını sağlamıştır. Tanınmış bölümler: Ouverture, Qui je veux parler monde, parantez içinde Meister; Connais tout le pays, parantez içinde Mignon; Adieu mignon, courage. Parantez içinde Meister. Je suis Titania. Parantez içinde Filine. Yalçın Tura. 23 Mart 1934 İstanbul. Türk bestecisi. Orta öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde, yüksek öğrenimini Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde yapmış. Müziğe olan eğilimi sonucu kendi başına çalışmalarını Demirhan Altuğ ve Cemal Reşit Rey'den aldığı derslerle geliştirerek film alanında dip müzikleri bestelemeye başlamıştır. 1964'te Haldun Taner'in Keşanlı Ali Destanı adlı oyunu için müzikle tanınmış, bunu değişik türlerde denemeler izlemiştir. İTÜ Devlet Konservatuarı öğretmenlerinden Tura, geleneksel tek sesli müziğimizi değerlendirme yolunda deneyler yapmış, Kantemiroğlu'nun Kitab-ı İlmül Musiki adlı kitabını çevirmiştir. Enginlerden, Yücelerden ilk yorumu 1969 İstanbul. Yaylı çalgılar için suite biçiminde bestelenen eser halk müziğimizden gereçler içerir. İlk bölümü uzun hava halk müziğimizin geleneksel türleri arasındadır. Havayı violonsel solosu sunar, topluluk yineler. İkinci bölüm, kırık hava, halk müziğimizin belirli kurallara uymayan ritmik özellikleriyle işlenmiş iki bölümden oluşur. Üçüncü bölüm, halay havası, Orta Anadolu halk dansından esinlidir. Üç ölçülük ezgi çok kez değişimlerle ve yeni düşünlerle yinelenir. Yaylı çalgılar için adagio, ilk yorumu 1960. Geleneksel Türk sanat müziği karakterinde lirik bir ezgiyle işlenmiş, etkin kısa bir parçadır. Yapıyı iki ana tema oluşturur. Ferit Tüzün, 24 Nisan 1929 İstanbul, 21 Ekim 1977 Ankara. Ankara Atatürk Lisesi'nde öğrenim yaparken yeteneğiyle Ulvi Cemal Erkin'in dikkatini çekmiş, aldığı derslerle Devlet Konservatuarı giriş sınavlarını kazanmıştır. Okulu 1952 yılında bitiren Tüzün, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı yarışma sonucu Almanya'da öğrenim olanağı bulmuş, Münih Yüksek Müzik Okulu'na girmiş, Fritz Lehmann ve Adolf Menerich'in sınıflarında 4 yıl çalışarak orkestra yöneticisi diploması almıştır. 1959'da yurda dönen sanatçı, Ankara Devlet Operası müzik yöneticiliğini yapmış, vakitsiz ölümünden kısa süre önce aynı kurumun genel müdürlüğüne atanmıştı. Tüzün'ün müziği halk ezgilerini ustaca kullanışı, soylu ve derin mizah anlayışıyla seçkinleşir. Başlıca yapıtları, Türk Kapriçyosu, parantez içinde 1950, Nasreddin Hoca, parantez içinde 1957, Çeşmebaşı, parantez içinde Bale Suite'i, parantez içinde 1964, Midas'ın Kulakları, parantez içinde Opera. Midas'ın Kulakları, iki bölümden kurulu gülünçlü opera. Metin, Güngör Dilmen. İlk oynanış, 1968 İstanbul. Başlıca kişiler, Midas, parantez içinde bariton, Berberbaşı, parantez içinde konuşan rol, Apollon, parantez içinde tenor, Pan, parantez içinde tenor, Ay Tanrıçası, parantez içinde soprano, Heykelcibaşı, parantez içinde bariton, Birinci Sakallı, parantez içinde bariton, İkinci Sakallı, parantez içinde tenor, Birinci Adam, parantez içinde bariton, İkinci Adam, parantez içinde tenor, Birinci Çığırtkan, parantez içinde bariton, İkinci Çığırtkan, parantez içinde tenor. Konunun kaynağı Grek mitologiyası. Tanrı Apollon ve Tanrı Pan aralarındaki müzik yarışmasına yargıcı olarak Frigya kralı Midas'ı seçerler. Apollon lirle, Pan flütle yarışacaklardır. Önce Apollon çalmaya koyulur çalgısını ama lirin sesini Midas'tan başka kimse duyamamaktadır. Korkunun ürünü olan bu açık aldatmacaya baş kaldıran berberi kral dışarı atar. Pan alır çalgısını eline, etkin ezgiler dizeler, halkın coşkun gösterileriyle bitirir. Midas uzun süre bocaladıktan sonra Pan'ı yarışmanın galibi olarak bildirir. Apollon bu karara kızarak Midas'ın kulaklarını eşek kulaklarına dönüştürür. Zavallı kralın tüm tasası kulaklarını gizlemektir. Sonunda gizini berbere açıklar. Berberin başkasına söylediğini duyarsa onu tabanlarını keçilere yalatıp güle güle öldürteceğini ekler. Ancak bu giz berber için de taşınmaz bir yük olmaya başlamıştır. Saklayamayacağını anlayınca gider bir kuyuya anlatır olayı. Frigyalılar için en önemli konu Midas'ın kulaklarıdır artık. Çünkü kralın gizini kuyuda saklayamamış, suyu yoluyla sazlara geçirmiştir. Sazlar rüzgar estikçe Midas'ın kulakları eşek kulakları diye seslenmektedir. Zamanla kulaklarına alışan Midas onları halkına göstermeye karar verir. Halk onu coşkuyla selamlar. Bu durumuyla da sevdiğini belirtir. Ancak bu sırada Apollon gelerek kralın cezasını bağışladığını söyler ve eşek kulaklarını bu kez insan kulaklarına dönüştürür. Aslında amacı onu öylece ikinci kez cezalandırmaktır. Halk insan kulaklı Midas'ı alay ederken perde iner. Besteci bu sevimli, ibretli mitologya öyküsünü ana düşününe, karakterlerine ve metnin içerdiği güldürü öğelerine ince bir mizah anlayışıyla yaklaşmış, her yanıyla tutarlı bir lirik sahne yapıtı vermiştir. Midas'ın kulakları, TRT kurumunun siparişi üzerine radyo operası olarak yazılmış, ancak sahneye de başarıyla uygulanabilmiştir. Çeşmebaşı, bir perdelik bale süiti, ilk sahnelenişi 1965 Ankara. Besteci, Yapı ve Kredi Bankası'nın 10. kuruluş yılı nedeniyle açtığı bale süiti yarışmasına 5 bölümlük Anadolu adlı yapıtıyla katılmış, ikincilik ödülünü almıştır. Anadolu'nun 2 bölümü çıkarıldıktan sonra kalan 3 bölümü Horon, Ezgiler ve Oyun Havası, Bar ve Son Oyun 1958 yılında A. Menerih yönetiminde Münih Flermoni Orkestrası tarafından çalınmıştı. Çeşmebaşı bu üç parçaya üç bölüm eklenmesiyle doğmuştur. Giriş, Horon, Pas de Deux, Oyun Havası, Bar ve Son Oyun ve Türkü. Parantez içinde bu parça soprano ses içindir. Çeşmebaşı ilk kez koreografisi Dame Ninette de Valois tarafından yapılan temsilde Ankara Devlet Balesi tarafından sunulmuş, tatlı, içten ve sıcak ezgileriyle hemen sevilip tutulmuştur. Atatürk Kültür Merkezi'nin İstanbul Kültür Sarayı adıyla ilk açılışı Çeşmebaşı ile yapılmıştır. Esintiler. İlk yorumu 1971 Ankara. TRT kurumunun beste siparişi üzerine yazılan yapıt, Türk folklöründen yararlanılarak küçük bir çalgı topluluğu için düşünülmüştür. Birinci bölüm tümüyle özgür biçimde bir parça, ikinci bölüm güzel ezgili bir zeybektir. Üçüncü bölüm, Ha Bu Diyar adlı türkünün ezgisi üzerine bestelenmiş bir şkertsodur. İlhan Usmanbaş, 28 Eylül 1921 İstanbul. Türk bestecisi, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda Ferit Alnar ve Adnan Saygun'un öğrencisi olarak eğitim görmüş, 1951 yılında Fulbright bursu ile Amerika'ya gitmiş ve öğrenimini Bennington'da Luigi Dalla Piccola yanında sürdürmüştür. 1958 yılında Rockefeller bursu ile ikinci kez Amerika'ya gittiğinde Milton Rabbit ile çalışmıştır. 1949'dan bu yana Devlet Konservatuvarı'nda öğretmenlik yapmıştır. Genç kuşak Türk bestecilerinin önemlilerinden ve Türkiye'de çağdaş müziğin ileri sistemlerinin başlıca uygulayıcılarındandır. Yeni klasik yoldaki ilk eserlerinde görülen Bartok, Stravinsky ve Hindemith etkileri, sonraki yapıtlarında dizisel yazıyla birleşmiş, yerini daha kişisel bir üsluba bırakmıştır. Başlıca yapıtları, 3 senfoni, yaylı çalgılar dörtlüsü, parantez içinde From ödülünü kazanmış ve Amerika'da plak üstünde yayınlanmıştır. Keman konçertosu, Ertuğrul Fırat'ın metni üzerine müzikli 3 şiir, bale müziği, Kurtuluş Savaşı adına Devri Kebir. Senfoni 1948. İlk yorumu 1952 Ankara. Bestecinin Ankara Devlet Konservatuvarı Bestecilik Bölümü öğrencisi olarak son sınıf ürünü. Çağdaş bazı besteci ve yapıtların etkisi kolaylıkla gözlenir. Bunlar arasında E. Stravinsky'nin Psalmlar Senfonisi, C. R. Rey'in birinci senfonisi, B. Bartok'un verimi en önemlileri sayılır. Yapıt üç bölümden kuruludur. Preludio, Allegro, Postludio. Senfoni 1948, 1977 yılında yeniden gözden geçirilmiş, üzerinde düzeltmeler yapılmıştır. Senfoni numara 3. İlk yorumu 1979 İstanbul. 7 bölümden kurulu yapıt, TRT kurumunun siparişi üzerine bestelenmiştir. Seslendirilişlerde yapıt bu bölümlerden bazıları seçilerek programa konulabilir. Her bölüm ayrı çalgı toplulukları için düşünülmüştür. Bölümlerden bazılarının bir yönetici motifle ilgisi vardır. Çok hareketli bir çizgisel yapıya sahip senfonide yer yer çeyrek tonlar da kullanılmıştır. Keman konçertosu. İlk yorumu 1957 Ankara. Bestecinin öğrenimini tamamlamadan bir yıl önce yazdığı eser 3 bölüm üzerine düzenlenmiş, daha sonra gene besteci tarafından 2. bölüm çıkarılarak yalnız 1. ve 3. bölümler bırakılmıştır. 1. bölüm ağır bir girişle başlar. Bunu hareketli allegro ile ana yapının belirişi izler. Bölümün iki ana düşünü açıklandıktan sonra keman ezgisini sunar. Gelişim kadansı andıran bir geçitle belirir. Kemanın sürekli hareketleri bitişe ulaşır. İkinci bölüm rondo yapısında olmakla birlikte bir kısır döngüyü andırır. Sona doğru beliren bir adagio birinci temaya ulaşarak eserin bitişini hazırlar. Violonsel konçertosu. İlk yorumu 1943 Ankara. Birinci bölüm parantez içinde moderato, geleneksel sanat müziğimize özgü elementler içerir. İlk düşün bir makamda, ikinci düşün başka iki makamda işlenmiştir. Solo çalgı her iki düşüne ağırlığını koyarak katılır. İkinci bölüm parantez içinde largo non troppo, fagotun açıkladığı bir düşünle girer. Violonsel düşünü sürdürür, bir başka makama bağlanır. Bölüm arp solosuyla sona yönelir. Üçüncü bölüm, parantez içinde allegro brillante, aslında rondo yapısındadır. Bölüm oynak, canlı bir temaya oturtulmuştur. Küçük Gece Müziği, ilk yorumu 1953 Ankara. Besteci Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğrenci bulunduğu sıralarda, W.A. Mozart'ın Eine kleine Nachtmusik, Küçük Bir Gece Müziği adlı serenadındaki yazı ve yapı özelliklerini daha iyi kavramak için deneysel bir eser olarak bestelemiştir. Yalnızca armoni kullanışı ve ezgiler çağımızın renklerini içerir. Birinci bölüm parantez içinde allegro, birbiri ardına sıralanan değişik düşünler dizisidir. İkinci bölüm parantez içinde adagio, uzun bir ezgi çizgisiyle seçkinleşir. Üçüncü bölüm parantez içinde menuetto e trio, geleneksel yapıdadır. Dördüncü bölüm parantez içinde finale rondo, klasik senfonilerdeki kıvrak ve hareketli havayı yakalamayı amaçlamıştır. Kurtuluş Savaşı adına. İlk yorumu 1968 Ankara. TRT kurumu tarafından ısmarlanmış, büyük orkestra için A. Bergin anlatım yolunda yazılmıştır. Yer yer 12 ses tekniği kullanılan ve bütünüyle bir senfonik şiir görünümünü taşıyan yapıt, ayrıca geniş ve kalın çizgiler içerir. Kurtuluş Savaşı adına UNESCO'nun düzenlediği Paris Tribune de Compositeur'de 7. olmuştur. Devri Kebir, parantez içinde, vurma çalgılar altılısı için. İlk yorumu 1975 İstanbul. Siegfried Fink'in yönettiği, Würzburg vurma çalgılar topluluğu için yazılmış 30'dan çok vurma çalgı içeren bir partisyon. Geleneksel Türk müziği, usul anlayışına uyarlı, ince, kalın, güçlü, hafif vuruş özelliklerinin yer aldığı bir tür tını çeşitlemesi. Besteci kullandığı usul devri kebir olmamakla birlikte bu adı yapıya uygun düşeceğini düşünerek seçmiştir. Partisyonda davul gibi bizim olan çalgılara ek olarak ziller, silofon, marimbafon, vibrafon ve kampana gibi belirli ses yükseklikleri veren çalgılarda bir dizi usul karışımı oluşturur. Yapıtın ortalarına doğru beliren büyük yükseliş sırasında özgür tempolarla koşullanmış bir yorum yer alır. Ekrem Zeki Ün, 23 Kasım 1910 İstanbul, 24 Mart 1987 Dublin. Türk bestecisi, İstiklal Marşı bestecisi Zeki Üngör'ün oğlu. Eğitimini Paris'te École Normale de Musique'de Georges Dandelot ve Jacques Thibaud'un öğrencisi olarak yapmıştır. Orta kuşak Türk bestecilerinin ileri gelenlerindendir. Türk halk ve klasik müziğinin dilini Batı'nın klasik biçimleri içinde birleştirme yolunda çalışmış, yapıtlarında daha çok anlatım özgürlüğü sorunlarına yönelmesiyle bir bağımsız olarak tanınmıştır. Başlıca yapıtları piyano konçertosu, oboa konçertosu, bir senfoni ve yaylı çalgılar dörtlüleri. Suite, parantez içinde oboa, timpani ve yaylı çalgılar için. İlk yorumu 1971 İstanbul. Osmanlı müziğine karşı pek yakınlık duymayan besteci, öteden bu yana gizemci dizilerle halk müziğine eğilmiş, bazı yeni ölçüler bulup uygulamıştır. Suite, timpaninin hafiften güçlüye doğru vuruşlarıyla girer. Değişik ölçüler içinden 3 ayrı ritm karakteri belirir. Coşkulu ortama yaylı çalgılar katılır. Onları zurna benzeri İngiliz kornosu izler. Birinci bölümün sonuna doğru oboa'nın doğaçtan çalışı andıran uzun solosu duyulur. Sonra timpani vuruşlarıyla basların homurtusu bölümü bütünler. Yapıtın ikinci bölümü armoni üslubu değişik eşlikte sürüp giden bir uzun havadır. Üçüncü bölüm ise zurna benzeri süslemelerle sürer. Piyano konçertosu numara 2. İlk yorumu 1979 İstanbul. Yapıt, virtüöz yanlısı bir tutumun ürünü. Geleneksel konçerto dışındaki biçimsel oluşumuna yardımcı, sayısız evreler arasında bir türkü ile bir horon asıl ağırlığı taşır. Konçerto, korno grubunun türkü ezgisini sunuşuyla başlar. Bunu orkestranın vurgulaması ve piyanonun kadansı izler. Solo çalgının buradaki görevi, daha sonraki çok sesliliğin rengini ve türkünün ezgisini oluşturan öğeleri belirlemek. Horona geçişi, kontrabasların pes sesleri arasında timpaninin güçlü vuruşu haberler. Tek devinimli yapıt, türlü karakterde evrelerle sürerek sona erer. Flüt konçertosu numara 1, ilk yorumu 1974. Turnay, kimi zaman doğadaki çobanın kavalını, kimi zaman yaşamın soyut anlamından kaçan dinsel kalıpların dışına çıkmaya çalışıp Tanrı'ya sığınmayı deneyen kişinin neyini anımsatan flüt, yapıt boyu timpani ve yari çalgılarla sürekli bir söyleşi oluşturur. Birinci bölüm sonlarına doğru önce flüt, sonra yaylı çalgılar çekilerek timpaniyi yalnız bırakırlar. İkinci bölümde armoniden kaçınan bir tutum, flüte bazı kez ezgisiyle neyi, bazı kez uzun havasıyla kavalı andıran bir karakter sağlar. Üçüncü bölümde söyleşilere yeniden dönülmüş, renk türlerine ulaşılmıştır. Flüt konçertosu numara 2. İlk yorumu 1977 İstanbul. Folklorumuzda sık rastlanan bir özellikte iki zaman karışımı bu konçertonun yapısında ana amacı oluşturur. Karma ölçülü ritimlerle değişik figürler ritme başka bir hava getirir. Flüt, vurma ve yaylı çalgılar sürekli bir söyleşi oluşturur. Ritim türlerinin karma ölçülerle gelişimine kontrapunto eğilimi de karışarak özlenen yapı planını gerçekleştirir. Son bölüm değişik zamanlarla sürer, uzun virtüözite geçişler bütünler. Beyaz Geceler, parantez içinde timpani ve yaylı çalgılar için. İlk yorumu 1977 İstanbul. Besteci 1935 yılından başlayarak yaklaşık 10 yılı aşan bir süre gizemci müzikten yararlanıp yine birçok seslilik yaratma amacına yönelmiş. Bu çaba önce iki yaylı çalgılar dörtlüsünde belirlenmiştir. Beyaz Geceler aynı yönelişin bir başka uygulaması, başarda beliren gizemci bir tümcenin acılı yankıları, huzurlu olması gereken tını dizelerine timpaninin katılmasıyla gelişen sancılı bir ortam. İşlemler genellikle bir bektaşi nefesine dayanıyor. Güzel aşık, cevrimizi çekemezsin demedim mi? Yapıtın birinciye bağlı bölümünde timpani ile yaylı çalgıların sürekli çatışmalarından sonra gizemci bir huzura dönme özlemi tüm işçiliğin uykusuz gecelerin ürünü olduğunu açıkça vurgular gibidir. Ralph Vaughan Williams RALPVAUGHANWILLIAMS 12 Ekim 1872 Down Abney 26 Ağustos 1958 Londra. İngiliz bestecisi, Krallık Müzik Koleji'nde Perry ve Stanford'ın öğrencisi olarak eğitim görmüş, Almanya'da Max Bruch'tan ders almıştır. Genç yaşında İngiliz halk müziğiyle ilgilenmiş, eski İngiliz halk müziğinin birçok örneklerini unutulmaktan kurtarmıştır. Kendi müziği de bu kaynaktan beslenmiştir. Bestecilik tekniğini yeterli görmeyip Fransa'ya gitmiş, Ravel'den ders almış, Krallık Müzik Koleji'nde öğretmenlik yapmıştır. Başlıca yapıtları 9 senfoni, Talis'in bir teması üzerine fantazya, Green Leaves üzerine fantazya, Viola solo ve korolu orkestra için Floss Campy, Hugh the Drover ve Riders to the Sea adlı operalar. Senfoni Re minör numara 8. İlk yorumu 1958 Londra. Geçmişin büyük senfonicileri gibi bu türde 9 örnek veren bestecinin bu yapıtında belirli bir program yoktur. Müzik yazarı Frank Howes'ın yapıt çevresindeki yargısı şöyle. Bestecinin orkestraya bir sihirbaz kutusuymuş gibi yaklaşımı. Başka bir yazar Colin Mason'ın düşünü de şu. Bestecinin en çarpıcı, en uygar, en evrensel sayfalarını içeren birimi. Senfoninin bölümleri şöyle. Fantasia, Şakalı Marş, Cavatina ve Toccata. Birinci bölüm, bir temanın 7 çeşitlemesi. İkinci bölüm, Şakalı Marş, yalnızca nefes çalgılarını. Üçüncü bölüm, şarkıda yalnız yaylı çalgıları kullanmış sanatçı. 3 gong vuruşuyla biten olağanüstü genç atmosferli Toccata'da tenkitçi Michael Kennedy, Giuseppe Verdi'nin 80 yaşında bestelediği Falstaff adlı gülünçlü operasındaki ruhu buluyor.